15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan ve darbe girişimi olarak adlandırılan olaya ilişkin gazeteci Süleyman Gençel'i aradık. Süleyman Bey merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum gecenin bu saatinde Türkiye'de bize bu söyleşiyi vermeyi kabul ettiğiniz için.
Teşekkürler. Türkiye'de şu sıra kimse uyumuyor. Ondan dolayı herkese görüşebilirsiniz aslında.
Birçok kişi aradım ancak ulaşamadım. Sizi uyanık yakalayabildim. İsterseniz hemen sizi daha fazla uykusuz bırakmadan başlayalım. Şimdi yaşanan bu darbe girişimiyle ilgili bir sürü komplo teorisi var. Birçok kesimden birçok açıklama yapılıyor. Size en mantıklı geleni ne? Kim, neden, niçin bunu Türkiye'ye yaptı?
Şimdi bunu her şeyi bir kenara bırakarak bu işi Suriye üstünden bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Yani sizce sebep Suriye mi?
Büyük bir ihtimalle Suriye. Yani bütün bir hikayeye baktığımızda aslında tüm taşlar bizi Suriye'ye doğru götürüyor. Şöyle bir tespit yapayım ben size. Erdoğan bundan işte bir ya da bir buçuk hafta önce Putin'le bir anlaşma imzalamak istedi. Yani bir barış çubuğu ulaştırdı. Ondan hemen iki gün önce İsrail'le böyle bir masaya oturma tavrı sergiledi. Ve de Rusya sonrası hemen Mısır'la yeni bir diyalog arayışına girişti. Şimdi şuna bakalım önce. Kürtler ne kadar etkili oluyor Suriye'de ve Kuzey Irak'ta? Özellikle de Suriye üstünden yola çıkmamız gerekiyor. Çünkü PYD'nin Membiç'te yapmış olduğu kurtarma operasyonuyla birlikte Afrin kantonunu çok yakın zaman içinde bağlayacaklar. Afrin kantonunu bağlamak demek Azaz dediğimiz şu an Türkiye'nin Halep ve o bölgeye yardım gönderdiği Müslüman yapılara destek olduğu bütün ilişkiyi kesmiş olacaklar. Şimdi Türkiye buna karşı ve Türkiye'nin Kürtlerin bu güneyde böyle bir güç elde etmesine karşı. Ama aynı Türkiye Suriye ile problemli, yani Esad'la problemli ve de Rusya ile problemli. Ve aynı Rusya ve aynı Esad aslında Kürtlerin orada bağımsız olmasını istemeyen de bir yapı. Buna karşılık Kürtlerle hareket eden Amerika ise Kürtlerin bağımsızlığı üstünden hareket eder gibi görünüyor. Şimdi hem Kürtlerin bağımsızlığı üstünden hareket eden Amerika ile problemlisin ülke olarak, Türkiye olarak. Hem de Kürtlerin karşısında olan, daha doğrusu Kürtlerin orada yeni bir devlet oluşmasına karşı olan mantık anlamda Esad rejimiyle ve ona destek olan Rusya'yla problemlisin.
Ama Süleyman yani Türkiye... Bey, Başbakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuzdur. Yani Suriye ile kötü olmak için, Irak'la kötü olmak için çok nedenimiz yok dedi. Sanki Suriye ile Esad'la da bir görüşme ya da Rusya ve İsrail benzeri bir anlaşmaya yönelme gibi bir ihtimal vardı. Acaba bunu mu yok etmeye çalıştılar? Ne dersiniz?
Tabii ki böyle bir ihtimal söz konusu ama şunu da görmek lazım. Eğer Türkiye Esad'la yeniden anlaşacak ve Rusya'yla bu Suriye'nin Suriye devleti olarak yeniden oluşmasını ve Kürtlerin orada bağımsız bir devlet kurmaması için atılacak olan adamlarda destek olacaksa, öbür tarafta da Türkiye'nin yaklaşık 5 yıldır Suriye'deki Esad'a ve de Ruslara karşı tavır alan İslamcı yapılara verdiği destek de var ortada açıkçası. Ve bunu 3 gün önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı net bir biçimde açıkladı. Dedi ki yani Türkiye ne yapacağına karar versin. Muhaliflere olan desteğini kesecek ise, ki biz bunu böyle düşünmüyoruz dedi. Ve Türkiye bazı geri tavırlarında dikkate almak zorunda dedi. Geri tavırlar ne? Yani bu Müslüman ve Sünni yapının Türkiye'ye karşı ilginç geri dönüşleri olacaktır. Ve bunları da Suudi Arabistan net bir biçimde ifade etti. Çünkü Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye bu konuda Orta Doğu'da, özellikle de Suriye'de son 5 yıldır ortak hareket eden yapılar. Yani Türkiye'nin hani Kürtlerden dolayı Esad rejimiyle ve yeniden Rusya ile anlaşması bu anlamda diğer Sünni yapıyı reddetmesi anlamına geliyor. Yani hani
yani bu aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar ve Amerika ile olan ilişkilerin de bir anlamda reddi, yani Suriye konusundaki reddi anlamına mı gelir?
Tabii ki reddi anlamına gelir. Çünkü Amerika'nın bildiğiniz gibi çok net bir biçimde kendileri de ifade etti ve bunu Türkiye'ye defalarca söylediler. Her ne kadar Erdoğan ben bunları ikna etmeye, Amerikalıları ikna etmeye çalışsam bile deyip çok net Amerikalıların tavrı diyor ki biz bu işte Suriye işinde Kürtlerle beraber yürüyeceğiz. Ve Kürtlerle beraber yürürken de özellikle IŞİD üstünden yürüyeceğiz. Ama IŞİD'in altında Al-Nusra gibi ikinci bir yapı var. Yani El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması. Ve El-Nusra'nın altında Kerry'nin geçen hafta açıklamış olduğu Ahrar al-Şam dediğimiz ve de Suriye ordusu dediğimiz iki yapıyı da ve Türkiye'nin çok net desteklemiş olduğu iki yapıyı da terörist ilan etti Kerry. Yani Türkiye Sünni ekseninde Amerika ile çok ciddi sıkıntıları var. Artı Kürt ekseninde Amerika ile çok ciddi sıkıntıları var. Buna karşılık Rusya ve Suriye ile Kürt noktasında anlaştığı yer var ama İslamcı akımlar konusunda karşı olduğu nokta var. Şimdi Türkiye'nin hakikaten çok ciddi açmazları var bu işte.
Tüm bu sözlerinizden aklıma hemen şu geliyor. O zaman Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'in üzerinden ya da onu kullanarak ya da onu öne sürerek ya da bizzat onun girişimiyle Amerika böyle bir şey yapmış olabilir mi gerçekten ki Kerry biliyorsunuz dün açıklama yaptı. Bu tip imaların yani Amerika'nın bu darbenin arkasında olduğu yönündeki imaların ilişkileri zedeleyeceğini söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz bunları?
Bir dünya devletinden bahsediyoruz Amerika'dan. Yani sonuçta Amerika ekonomisiyle, siyasetiyle, yaklaşık 200 yıllık bir geçmişiyle, tarihiyle bir dünya devleti olduğunu net bir biçimde ifade ediyor. Onun altını çizmem lazım. İki, Amerika tek bir devlet değil. Yani Amerika'nın içinde neokonlardan da tutun, ılımlı olan yapılara kadar tutun, yüzlerce farklı bakış açısı var. Yani ben bunu bugün Twitter'dan da izliyorum, sosyal medyadan da izliyorum. Çok farklı bakış açıları var. Evet, Amerika devlet bazında yani Obama bazında bu işin içinde yoktur. Ama başka yapılar üstünden bu işin içinde olabilir. Çünkü bu iş Fethullah Gülen yapısının çok daha üstünde bir yapı. Yani Fethullah Gülen yapısı Türkiye'de bunu yapabilecek bir güç elde ettiğini sanmıyorum. Bunun altını çizerim. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Amerika üstünden böyle bir iş geliyor ise ve Fethullah Gülen'in de üstünde böyle bir şey oluyor ise Türkiye'de, ben bugüne kadar 6000 kişinin gözaltına alındığını biliyorum ve bunların içinde çok ciddi bir ordu grubunun da olduğunu biliyorum. Ben bunların Türkiye Cumhuriyeti MIT'inin artı Türk ordusunun en üst noktadan kuvvet komutanlarına kadar farkında olmadan ve bilgisi olmadan yapıldığı konusunda soru işaretlerim var. Yani 6000 kişi bu operasyonun içinde olacak ve bundan ne Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ne de Başbakanı'nın ne de MIT'inin haberi olmayacak.
Bu yani biliyorlardı ve engel olmadılar mı demek istiyorsunuz?
Evet, evet, aynen onu söylemek istiyorum. Biliyorlardı ve engel olmadılar ve bunun yaşanmasını istediler ve bunu bastıracaklarını da biliyorlardı bana göre. Ve bu bastırma üstünden bunu başka bir güce dönüştürme şanslarının olacağını da tahmin ettiler.
Ama Süleyman Bey, şimdi yani hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk ordusunun ve Türk askerinin o sosyal medyada çarşaf çarşaf yayınlanan fotoğraflarını görmek ister diye bir soru geliyor aklıma. Yani Kürt'ü de, Türk'ü de, Alevisi de, Sünnisi de, kimsenin böyle bir şey isteyeceğini benim aklım almıyor açıkçası.
Ama şunu da söyleyeyim size, yani öyle bir konsolidasyon var ki, hükümetin ve iktidarın yapmış olduğu öyle bir konsolidasyon var ki, kimin ne savunduğu, kimin ne için hareket ettiği şu an çok muğlak Türkiye'de. Darbeyi engelledik deniliyor ve darbeyi demokrasi için engelledik deniliyor. Biraz önce sizin söylemiş olduğunuz fotoğrafların müsebbibi de darbeyi engelledik, Türkiye demokrasisi için bunu yaptık diyen insanlardan kaynaklanıyor. Şimdi demokrasi nerede, insan hakları nerede gibi bir sorunun ortaya konulması gerekiyor Türkiye'de.
Yani ben şunu demek istiyorum Süleyman Bey, ordunun bu şekilde itibarı sızlaştırılması niye yarasın hükümete? AKP'nin niye işine gelsin böyle bir şey?
İşine gelip gelmediği konusu ayrı bir durum. Yani ayrı bir tartışma. Çünkü Türkiye ordusu 1923'ten beri hani kendi bir mantığı olan bir kurum. nedir? Biz gericiliğe, antilaikliğe karşı burada duran bir kurumuz diye. Şimdi AKP bu kurumun tamamen ortadan kaldırılıp başka bir yere dönüştürülmesini, başka bir kurumun ortaya çıkartılması için de bir harekete geçmişliği olabilir. Çünkü sonuçta evet öyle ya da böyle 14 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidardan bahsediyoruz. Ve de 12 tane askeri şuradan, yani askeri şura dediğimizde bir sonraki komuta yapısını belirleyecek olan askerleri atayan yapıdan bahsediyoruz. Ve bu askerleri atayan yapının içinde hükümet. Doğrudan doğruya da Erdoğan var. Şimdi Erdoğan herkese atıyor aslında. Sonuçta bu herkese atayan Erdoğan'ın karşısında şu an böyle de bir güç var. Yani peki o zaman 14 yıldır kim niye bunları atadı? Eğer böyle bir şey var ise neden bu insanlara atandı diye de sormak lazım. Yani kimin ne olduğu, kimin ne edildiği falan filan mümkün mü bilinmemesi? Türkiye'de insanların secdesi çıkartılmış durumda o sistem içinde. Yani kimin ne yapacağı, kimin ne edeceği falan bilinmiyor mu Türkiye'de? Bana çok çok çok şey gelmiyor. Yani ama ortada bir kurum var. Belki de kurumu tamamen dağıtmayı da hedefleyen bir sistem de olabilir.
Yani siz diyorsunuz ki hani komplo teorilerinden biri AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin bunları organize ettiği, göstermelik bir kendisi darbe olduğu yönünde. Ama bu değil diyorsunuz. Erdoğan ve AKP bunu yapmadı ama bu gücü biliyorlardı ordunun içinde ve göz yumdular. Olsun biz bunu yeneriz, başarısız kılarız diye düşündüler diyorsunuz.
Aynen öyle, aynen öyle. Ve bunu da farklı şekillerde ifade ederek ve kendi kitlesini bir şekilde konsolide etmeye çalışıyor. Bunda da yani siyaseten haklı. Niye haklı? Çünkü bu kadar U dönüş, yani işte Rusya'yla yeniden anlaşma, İsrail'e kol kola gezme, Mısır'la Rabia'dan sonra yeniden hareket, bunların hepsi çok ciddi U dönüşler ve kendi tabanında da rahatsızlık veriyordu. Ve artı ekonomideki gelen sıkıntılar. Yani Türkiye ekonomisi şu an çok iyi değil açıkçası. Yani hani buna herkes de çok net bir biçimde biliyor. Ondan dolayı bir sürü alanda sıkışmış durumda hükümet. Ve buradan U dönüşlerle beraber bir yol bulunması da gerekiyordu açıkçası. Çünkü eğer bu bir yıl, bir buçuk yıl daha bu şekilde aksa, hani hiçbir şey olmadan bu şekilde aksa toplumda çok ciddi rahatsızlıklar çıkacaktı. Başka anlamda çıkacaktı. Bu bir şans aslında onlar için. Belki de bilinen bir şans. Yani hani bunu da bilmiyoruz biz tabii ama bilinen bir şans ve o şansı bir çerçevede kullanmaya çalıştılar. Ha, bunun üstünden sonuçları ne olur? Toplumu, kendi kitlesini ne kadar konsolide eder ve bunu ne kadar sürdürür, o da ayrı tartışma konusu.
Şu andan sonra, yani sizce bugünden sonra neler olur Türkiye'de? Ne görüyorsunuz bundan sonrası için?
4 tane şey söyleyeyim size. 1, İstanbul Borsası'nı açacaklar mı? Soru işareti. Açılmayabilir. Çünkü açılırsa İstanbul Borsası'nın tarihin en büyük düşüşüyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolar dengesi inanılmaz farklı bir yere gelebilir. Çünkü hala hani sokakta insanları tutuyorlar. Ondan dolayı hani bir haftada geriye dönmeyin mesajı verdi Cumhurbaşkanı sokaklardan, yani meydanlardan, gece meydanlardan. Yani bir hafta bu iş bu şekilde devam edecek.
Neden bunu istedi sizce?
Sadece kitleyi konsolide etmeyi planlıyorlar. Yani kitlenin alanda kalarak onlarla beraber olmasını sağlıyorlar.
Kitlenin kontrolü de biraz zor değil mi Süleyman Bey? Yani her an çok daha can sıkıcı şeyler yaşanmaz mı? O kitle oradayken, sokaktayken.
İki noktada sıkıntı yaşanır. Fakat o kadar eminler ki bir gün içinde biz geriye çağırdığımızda kitle geriye dönecek diye. Ya dönmezse bu risk. Bunu kimse bilmiyor. Neyse, ben noktalarımı söyleyeyim size. Bir, ekonomi. Merkez Bankası açıklama yaptı ve dünyada belki de ilktir merkez bankalarıyla özel bankalar arasında yarından itibaren bir haftalığına yönelik yapılacak olan döviz alışverişlerinde faiz uygulamayacak Türkiye. Çünkü yarın çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabilirsin. Hani Merkez Bankası pazar sabahı bu açıklamayı yaptı, yani hani beklenmeyecek bir açıklama Merkez Bankası. Yani onlar da farkında ne olabileceğini, ne edebileceğini. İki, bunun siyasi evrimi ve bütün AKP grubunda bu işin sadece Amerika ile değil Avrupa Birliği ile bağlantılı olduğu üstüne Pazar gününden itibaren Avrupa Birliği tartışması da gündeme gelecek. Bunu da unutmayalım. 3. Putin'le anlaşmanın ne olduğu daha net pazar gününden itibaren ortaya çıkacak. Ama bu arada Putin'le Kerry arasında bir anlaşma yapılmış durumda. Ve bu Suriye politikasına nasıl yansıyacak, bunları da görmek gerekiyor. 4. İslamcı yapının karşı çıkmış olduğu İsrail'in bu süreçte pazartesine itibaren alacağı rolün ne olduğuna bakmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Gülen grubunu, yani bu operasyonu yapan yapıyı, darbeyi yapmaya çalışan yapıyı özellikle de İsrail örgütledi diye yıllarca, son 4 yıldır AKP iktidarı bastırmış durumda. Yani hani bunlar İsrail yapısıdır, bunlar İsrail tarafından yönetiliyor diye bastırmış durumda. Şimdi bütün bu anlatımlar üstünden pazartesi birilerinin bir şey söylemesi gerekecek. Topluma söylemesi gerekecek, para yatıranlara söylemesi gerekecek, yatırımcılara söylemesi gerekecek. Aslında her şeye bu sabahtan itibaren bakmamız gerekiyor ve bu sabahtan haftanın sonuna kadar yaşanacak olanlara bakmamız gerekiyor bizim. Bu çok önemli. Çünkü Erdoğan bunun da farkında, onun için de hafta sonuna kadar kitleleri alanda tutmaya çalışıyor. Mısır örneği bu. Yani Mısır'da daha önce yaşanmış olan örnek. Kitleleri alanda tuttuğu takdirde kitlelerin hani ekonomideki gelişmeden, siyasetteki gelişmeden, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeden çok da haberdar olmadan onları konsolide etmeyi planlıyor. Bütün planı bu. Bu plan ne kadar işler, nasıl bir sonuç çıkar karşımıza, bunu bizim bu hafta içinde görmemiz gerekiyor. Tabii bütün uluslararası ilişkiler sistemi içinde bakmamız gerekiyor. Amerika ile olan ilişkilere bakmamız gerekecek. Avrupa Birliği ile olan ilişkilere bakmamız gerekecek. Rusya'nın tavrına bakmamız gerekecek. İsrail'in tavrına bakmamız gerekecek. İran'ın tavrına bakmamız gerekecek. Çok ciddi bir uluslararası sistem içinde hareket etmesi gereken bir dönem yaşanıyor.
Peki Süleyman Bey, son sorumu soracağım. Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz mecliste yapılan konuşmalar açısından?
Şimdi muhalefetin kendi içinde çok ciddi sıkıntıları var. Yani MHP'nin çok ciddi sıkıntıları var. Zaten onu herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde başka sıkıntıları var. Onu da herkes biliyor. HDP'nin de kendi içinde hani PKK üstünden gelen başka bir sıkıntısı var. Onu da herkes biliyor. Şimdi şöyle bir net tavır sergilendi. Bu aslında herkesin kabul edebileceği bir tavır. Bir askeri darbeye karşı herkes net bir biçimde duruyor. Yani bu demokrasinin en azından işlerliği için önemli. Yani
ve bu ilk defa oluyor değil mi Türkiye'de?
Evet. Ve de Kürtler de imzasıyla oluyor. Bu da enteresan bir şey. Ve aynı Kürtler biliyorsunuz ki aslında şu an milletvekilleri anlamında yargılanacak olan insanlar. Yani dokunulmazlıkları kaldırılacak olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölüm milletvekilleri dahil olmak adıyla dokunulmazlıkları kaldırılacak ve yargılanacak olan insanlar. Yani bu insan grubundan bahsediyoruz. Öyle hani çok rahat ya arkadaşlar şöyle de bir şeye imza atalım işte daha demokratiktir denilebilecek bir ortamdan da bahsetmiyoruz. Ve ona rağmen hani yapılmış durumda, ona rağmen bir adım atılmış durumda. Meclisin ortak bir tavrı söz konusu bu konudan. Ama meclisin içinde bundan sonra nasıl bir konsensüs sağlanacak ve neye göre bir konsensüs sağlanacak, bu da şey belirli değil. Ama bunu yapacak olan bir numaralı isim Cumhurbaşkanı'dır. Yani Cumhurbaşkanı'nın alacağı tavır bir şekilde belirleyici olur. Yani Erdoğan bir düşünce sistematiği geliştirmek ve buna göre siyaseti belirlemek zorunda önümüzdeki hafta için. Belirler mi, belirlemez mi? Alay onu işte bu hafta içinde göreceğiz.
Yani kısaca diyorsunuz ki son söz olarak tüm bu anlattıklarınız çerçevesinde kim niçin yaptıysa bile yine bunu durdurabilecek kişi Erdoğan mı?
Tek bir isim üstünde yoğunlaşmak istemem ama Türkiye'de siyasetin yeniden geriye dönüşü için, daha doğrusu tekerleğin yeniden dönüşü için İzin vermesi gereken mekanizma Erdoğan, çünkü bütün hepsini tıkamış durumda. Bu ne kadar açılır bilmiyorum. Mesela bu akşam şöyle bir şaiye var ortada. 25 bin polisin görevden alınacağına dair. Tahmin edebiliyor musunuz 25 bin polis ne demek? Hani bu bir şaiya, daha netleşmedi ama AKP'nin içinden gelen bilgiden bahsediyorum. 25 bin polisin işten el çektirilmesi demek Türkiye'de, hani onların yerine kimleri ne zaman atayacaksınız o da tartışma. Ve de o kalifiyede ne kadar adam bulursunuz o da tartışma. 1,5 ay Türkiye'nin her tür şeye açık olması demektir. 25 bin kişinin birdenbire işten el çektirilmesi demek. Güvenlik anlamında bu söylüyorum. 2. Türkiye'de şu an uçak uçuracak adam yok.
Hava kuvvetlerinde mi diyorsunuz?
Herhangi bir ülke şu an saldırıda bulunsa, yani diyelim ki hani İran yarından itibaren bize savaş açtı. Topyekün bütün bir sistemiyle. Yani İran dedim çünkü diğerlerinin açma şansı yok yani. Hani İran böyle bir güç olarak bize savaş açtı. Ordunun toplanma şansı bile yok şu an Türkiye'de. Yani hani bir hareket etme şansı bile yok. Yani hani bırakın hani nasıl bir savaş stratejisi izlenecek. Hakikaten ordunun toplanma şansı yok şu an Türkiye'de. Yani öyle başka bir sistem var ortada. Ve de bunun taktik sistemlerini geçirecek olan adam yok ortada. Hadi yarın şunları yaptım deyip iki tane tüm generali yetiştiremezsiniz. Yani bana göre asker olmasın zaten toplumun içinde ama şu anki sistem onu gerekli görüyor. Ama yok. Yani hani hakikaten şu an güvenlik açısından hem polis anlamında hem de ordu anlamında Türkiye'de çok ciddi bir açmaz var ve bu açmazı nasıl önleyecekler, nasıl engelleyecekler o da çok bilinen bir şey değil. Yargı anlamında bir başka sıkıntı var. Şu an hakim ve savcı noktasında 2500 kişiyi işten el çektiriyor. Yarın Türkiye'de hukuk sistemi nasıl işleyecek ve nasıl dönecek o da ayrı bir tartışma konu. Son bir nokta, Türkiye'de şu an Alevi-Sünni çatışmasını yönlendirmeye çalışan bir takım yapılar var. Ve bu Türkiye'nin hakikaten bir Suriye olması demektir. Bunun da altını net bir biçimde çizmek isterim.